ayrım 20.
Ama ben yine de bereyle eldivenleri almıştım. Yangın ve patlamanın olmadığı o gün küveti doldurup kitap okumayı bir kenara bırakıp sadece kafam dışarıda dayanabildiğim kadar küvetin içinde yatmaya karar verdim. Tehlikeli olmasına rağmen sobam yanıyordu ve elektrikli battaniyemi de prize takmıştım. Alberta'nın bana hediye ettiği pembe havlumu çıkardım. Banyodan sonra güzelce kurulanıp eldivenlerle şapkamı giyerek sıcacık yatağıma gömülürüm diye hayaller kuruyordum. Dışarıda kar yağıyordu. Soba giderek sönmeye başladı ve elimde Anna Karenina ile yatakta uyuyakaldım. Alt kattaki kiracı Bradford Rush Bank'a aynı vardiyada çalıştığımız sırada buraya taşınmıştı. Kendisine Brad denmesinden hiç hoşlanmıyor. Adım Bradford diye herkesi tersliyor. Sabaha karşı üç sularında bir şeyler yemeye çıktığımızda kimse onu çağırmıyor. Bir gün evleneceği için işten ayrılacak olan bir kız arkadaş herkesi bir içkiye davet ediyor ve Bradford'u da çağırıyor. O gün Bradford bize Colorado'dan geldiğini, Yale Üniversitesi mezunu olduğunu anlatıyor. Annesinin 6 ay kemik kanserinden acı çektikten sonra intihar etmesi üzerine çok morali bozulmuş ve New York'a gelmiş. Bizi içkiye davet eden kızcağız bunları duyunca ağlamaya başlıyor. Biz de Bradford'un partiyi berbat etmesine sinirleniyoruz. O akşam eve dönerken metroda kendisine neden partiyi böyle berbat ettin diye sorduğumda gülerek suratıma bakıyor ve cevap bile vermiyor. Biraz kafadan kontak olduğunu düşünüyorum. Zaten Yale diplomasıyla Wall Street'te çalışabilecekken bu işe neden girdiğini de anlayamıyorum. Bir gün eve gelip yine küveti dolduruyorum ve elektrikli yorganı ısıtmak üzere prize sokup radyoyu açıyorum. Ama ne battaniye ısınıyor ne de radyodan ses geliyor. Elektrik faturasını ödeyemediğim için elektriğimi kesmiş olduklarını anlıyorum. Beremi ve eldivenlerimi takıp soğuk battaniyeye sarınıyorum. Henüz gündüz ve bütün geceyi böyle geçiremeyeceğimi düşünerek Bradford'un kapısını çalıyorum. Ne bu hal diye beni karşılıyor. Durumu anlatıp uzun bir kordonla battaniyenin fişini onun katına uzatabilir miyim diye soruyorum. Pek istekli görünmüyor ama hayır da diyemiyor nedense. Battaniyem ısındıktan sonra fişi çekiyorum ve ona teşekkür etmek amacıyla yere 3 kez vuruyorum. Bradford da hiç cevap gelmiyor. O günden sonra Bradford merdivenlerde rastladığımızda bana selam vermekten kaçınıyor. Okulda teknik bölüm hocası olan McKee'ye olayı anlattığımda bunun hiç de önemli bir elektrik yakmayacağını söylüyor. Ama adam huysuzluk ediyorsa faturası geldiğinde birkaç dolar ödeme yapabileceğini söylersin. Aslında konu para değil diyor. Bu tip insanlar hayır diyemedikleri için kendi kendilerini yer ve hem kendini hem de karşısındakini huzursuz eder. İlk önce McLean'in olayı fazla abarttığını düşünüyorum ama Bradford'un her geçen gün daha düşmanca davrandığını görüyorum. Arada sırada bana ağzını çarpıtarak gülümsüyor veya yanımdan geçerken bir şeyler mırıldanıyor ama sonunda artık yüzüme bile bakmıyor. Elektrik faturasını bir türlü ödeyemiyorum ve bu düzenin ne kadar devam edeceğini hiç de bilmiyorum. Benim kordon 2 ay Bradford'un katına takılı kalıyor ve sonunda soğuk bir Nisan günü akşam vakti Bradford kazığını atıyor. O gün önce radyoyu açıp cereyan var mı diye kontrol ediyorum ve battaniyeyi yatağa seriyorum. Beremle eldivenlerimi ve havlumu hazırlıyorum, küvete girip Berlioz'un Fantastik Senfonisini dinliyorum. Birden müzik kesiliyor ve ışıklar gidiyor. Tabii battaniyem de soğumaya başlıyor. Bradford prizi çekivermiş anlaşılan. Böyle bir şeyi asla hiç kimseye yapamazdım doğrusu. Hadi kaloriferli bir dairede oturan birine belki yapardım da benim gibi berbat şartlardaki birine asla yapılmaz, asla. Hemen tavana vurup onu uyarmaya çalışıyorum. Bunu yanlışlıkla yapmış da olabilir diye düşünüyorum. Ama Bradford'dan hiçbir ses gelmiyor. İnsanoğlunun bu kadar acımasız olabileceğini düşünemiyorum doğrusu. Hele Yale'de okumuş Colorado'lu bir insanın bu hainliği akıl alır bir şey değil. Ümidimi tamamen yitirip öç alma planları geliştiriyorum. Aslında istediğim öç almak da değil. Ben cereyanın geri gelmesini istiyorum. Ve Bradford'un fişi prize takması için bir yol bulmam gerekiyor. Uzunca bir sicimin ucuna bir kaşık bağlıyorum ve camdan aşağı sarkıtıp sinir bozucu bir şekilde onun camına vurmaya başlıyorum. Bradford'un bir keresinde damlayan bir musluğunun sesinden ne kadar rahatsız olduğunu anlatmış olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Gerekirse sabaha kadar kaşığı sallamaya devam edebilirim. Kapıma gelip açıkça artık yeter diye bağırıp çağırsaydı ona bu kadar kızmazdım. Ama bunu yapabilecek bir insan olmadığını biliyorum. Birden annesinin çektiği acıları düşünüp onun için üzülmeye başlıyorum. Ama hemen toparlanıp ona acımamam gerektiğini düşünüyorum. Artık Alberta'ya da gidemem. Haftalardır elektriksiz kaldığımdan ona hiç bahsetmemiş olmama kızacak. Sonra faturanı ödeseydin diye bana bağırıp çağıracak. Annesi kanserden bu kadar acı çekmiş bir insanın camına kaşıkla vurarak onu rahatsız ettiğim için beni haksız bulacak. Ben de onun annesinin hastalığıyla bunun ne ilgisi var diye cevap vereceğim. İş büyüyecek ve kavga edeceğiz. Ben yine elektriği kesik soğuk evime döneceğim. Günlerden cuma olduğu için Bradford'un çalışmadığını çok iyi biliyorum. O anda elinde kordon ne yapacağını düşünüyor olduğundan eminim. İşe gitmeyeceğine göre evdedir. Nereye gidebilir? Önüne gelene annesinin hastalığını anlatan bir adamla kim barda oturup bir kadeh içki içer? Hele iple bir kaşık sarkıtıp penceresine vurarak sinirini bozan bir komşusu olduğunu anlatacak olursa millet onun yanından kaçar. Saatlerce ısrarla kaşığı sallıyorum ve sonunda ortalık aydınlanıveriyor. Fantastik senfoni çoktan bitmiş tabii. Hemen battaniyemi ısıtıp şapkamı ve eldivenlerimi giyiyorum. Anna Karenina'yı elime alıyorum ama Bradford'a öfkemden kendimi bir türlü kitaba veremiyorum. Derken ona yaptığım eziyetten vicdan azabı duymaya başlıyorum. Kapısını çalıp annesine çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Ondan özür dilemek istiyorum. Prizi çekebilirsin demek istiyorum. Ama sıcacık yatağın içinde öyle bir gevşemişim ki uyuyup kalıyorum. Bir hafta sonra Bradford'un eşyalarını bir kamyona yüklediğini görerek yardım ister misin diye yanına gidiyorum. Bana küfrederek sırtını dönüyor. Ama prizi çekmemiş. Birkaç hafta daha onun elektriğini kullanıyorum. Sonunda elektrikli sobam sigortaları attırınca donmamak için elektrik idaresine gidip borçlarımı ödüyorum. 39. Eskiler sınıfları savaş meydanına benzetiyor. Öğretmenler hiçbir şeyi öğrenmek istemeyen öğrencilere ışık getiren kahramanlar gibi. Çocuklar kışlarının üzerine oturup sinemadan, arabalardan, seksten ya da hafta sonu programlarından konuşuyor ve başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Şu ülkenin haline bak. Eğitim bedava ama kimsenin rağbet ettiği yok. Avrupa'daki gibi öğretmenlere saygı gösteren yok. Bu çocukların anne babalarının da bir şeyi taktığı yok. Çünkü onlar da zaten liseye gitmemiş ki. Savaşlar, açlık, ekonomik kriz gibi dönemler atlatmışlar. Sonra bizim bürokratlar en başından eğitime önem vermemiş ki efendim. Yönetim kurulu başkanları, müdürler, müdür yardımcıları sınıflardan nasıl kaçacaklarını bilemezler. Ama öğretmenleri ezmeye devam ederler. Bir cuma günü çıkış saatinde Mr. Bogart bir çorba içmeye ne dersiniz diye bana yanaşıyor. Çorba mı? Mr. Bogart'ın yüzündeki gülümsemeden başka bir şey kastettiğini anlıyorum. Dışarı çıkıyoruz ve Moirod bara doğru sapıyoruz. Bar taburelerine oturup bira üstüne bira içmeye başlıyoruz. Diğer öğretmenler de yavaş yavaş bara geliyor. Konu çocuklar, çocuklar, çocuklar ve okul. Bütün bu konuşmalardan şunu öğreniyorum. Her okulda iki grup var. Biri öğretmenler, diğeri idareciler. Bu iki grubu karşı karşıya bıçağın ucunda. Ve bir şey ters gidince kurban olan grup öğretmenler. Mr. Bogart bana vatandaşlık sınavları için endişe etmememi söylüyor. Kağıtları dağıt ve bırak ne yazarlarsa yazsınlar. Sonra kağıtları topla ve hepsine geçer not ver. Miss Madden bugüne kadar onlara bir şey öğretmemiş olması çocukların kabahati değil ki. Böylece anne babalar mutlu olacak ve yönetim kurulu başkanı da seni rahat bırakacaktır. Akşam Alberta ile Manhattan'da buluşup yemeğe çıkacağız. Bardan ayrılmam gerek. Fakat biraların biri geliyor biri gidiyor. Bu ikramlara hayır demek hiç kolay değil. Sonunda yerimden kalkıp telefona kadar gidebiliyorum ve Alberta bana pis İrlandalı sarhoş diye bağırmaya başlıyor. Artık seninle aramızda her şey bitti. Seni bekleyecek değilim. Dünya kadar erkek beni bekliyor. Sonsuza kadar içmeye devam etsem bu ayrılığın kederini unutamam artık. Her gün 5 derse girip o çocuklarla boğuşuyorum. Alberta oturduğum ev için in gibi yer diyor. Derken Mayrot barda takılıp onu kaybediyorum. Gece yarısı oluyor. Tam 9 saattir taburelerin üstünde oturmuşuz. Baba artık gitmem gerek diyorum. Kafam iyice bulanmış. Bab birer tane daha içelim diyor. Sonra bir şeyler yeriz. Vapura aç aç binemeyiz. Hem bir şey yemeden yatarsak sabah çok kötü oluruz. Balık ve yumurtayla patates yiyoruz. Üstüne kahve içiyoruz. Bab balık ve yumurtanın biranın üzerine çok iyi geldiğini söylüyor. Mucizevi bir etki yapar diyor. Vapurda aynı boyacı yanıma gelip ayakkabılarımın daha da beter göründüğünü söylüyor. Yarı fiyata boyarım. Bunu da reddedecek halin yok. Abimin dükkanında kendine bir çift ayakkabı alırsan hep yarı fiyattan boyarım. Hayır diyorum. Ayakkabı alacak param yok. Ayakkabı boyatacak param da yok. Profesör, profesör diye peşimden koşuyor. Bedava boyarım. Bak ayakkabıların boyanınca senin de moralin düzelecek. Sonra gidip abimin dükkanından kendine ayakkabı alırsın. Bir gün, ne zaman istersen. Karşıma oturuyor, ayağımı boya kutusunun üstüne koyuyor ve başını kaldırıp bana bakıyor. Bira mı kokuyorsun profesör? Aa, ayakkabılarım berbat, berbat. Ama yine de boyarım. Boyayı sürüyor, fırçasıyla ayakkabımı uzun uzun fırçalıyor. Sonra kadife bir bez parçasıyla özene bezene parlatıyor ve dizime vurup tamam diyor. Boyalarını kutusuna yerleştirip ayağa kalkıyor ve bekliyor. Benim sormamı bekliyor ama ben de sormuyorum. Sadece ayakkabımın tekini boyuyor ve ötekini neden boyamıyorsun dememi bekliyor. Benim sesimi çıkarmadığımı görerek omuz silkiyor. Abimin dükkanından ayakkabı alırsan ikisini de boyarım diyor. O zaman bunlara ihtiyacım kalmaz ki diye cevap veriyorum. Aa, profesör çok akıllı. Kutusunu sırtlanıp uyuyan yolcular arasında boyacı boyacı diye dolaşmaya başlıyor. Koskoca üniversite diploması olan bir öğretmenim ama bu İtalyan yarım yamalak İngilizcesiyle benimle dalga geçiyor. Tek ayakkabım pırıl pırıl, diğeri çamur ve leke içinde ortalıkta kala kalıyorum. Kolundan tutup öbür ayakkabımda boya dersem vapurun güvenlik memurlarını çağırıp yardım isteyebilir. Bedavadan ayakkabı boyatmak istediğimi söyleyebilir. Kafam biraz açılmış durumda ve bu İtalyanla başımı derde sokmayacak kadar ayıyım. En başından onu savmam gerekirdi. Ama güvenliğe şikayet edemezdim. Bira koktuğumu söyler yine kurtulurdu. Boyacı hala ortalarda dolaşıyor ve içimden onu ve kutusunu dağıtmak geliyor. Ama vapurdan inerken ona sadece ağabeyin dükkandan hiçbir zaman ayakkabı almayacağım diyor. Zaten Delany sokağında ayakkabıcı dükkanı olan bir ağabeyim yok ki diyor. Omuz silkip boyacı boyacı diye bağırarak uzaklaşıyor. Ona param yok derken yalan söylemiyorum. Cebimde metro biletim için 15 sent param bile yok. Bardan çıkıp St. George'un lokantasına giderken bütün paramı biraya gitmişti zaten. Baba yemek parasını ödemesini söyledim. Vapurdan eve kadar yürümek de fena olmaz. Broadway'den Trinity Kilisesi, oradan Robert Emmert'in kardeşi Thomas'ın gömüllü olduğu St. Paul's Kilisesi, derken belediye binası ve Houston Caddesi'nden Downing Sokağı'ndaki berbat dairemeye varmış oluyorum. Saat 2'yi geçiyor. Sokaklarda tek tük insan var ve arada sırada bir araba görüyorum. Manufacturers Trust binası sağımda. Andy Peters ile Bridie ya da Bridget ne yapıyorlar acaba diyorum. New York'a geleli geçen 8,5 yılda neler yaşadım diye aklıma takılıyor. Biltmore Oteli, askerlik, üniversite, rıhtımda içilik yaptığım günler, Emer ve Tom Clifford aklıma geliyor. Rappaport ne yapıyor acaba diyorum. Hiç üniversiteye girip öğretmen olabileceğim aklıma gelir miydi? Öğretmen oldum da ne oldu? Şu meslek lisesindeki işime dayanabilecek miyim? Caddedeki ofisler kapkaranlık ama gündüzleri buralarda borsayı takip ederek milyonlar kazanan insanlar çalışıyor. Takım elbiseler giyen, ellerinde iş çantaları olan iş adamları. Öğlen yemeklerinde hep para konuşurlar. Connecticut'ta güzel evlerinde uzun bacaklı güzel karılarıyla yaşarlar. Biltmore'da çalıştığım zamanlar çoğu oraya martini içmeye gelmiştir. Kasaba kulübüne üyedirler. Golf oynarlar ve bir sürü ilişkilere girer çıkarlar. Kimse kimsenin ne yaptığını takmaz. Ben de böyle yaşayabilirdim. Stanley Garber ile çalışıp aksanımı düzeltebilirdim. Ama bana bu aksanı kaybetmekle aptallık edersin diyor. İrlanda aksanının insana pek çok kapıyı açtığını söylüyor. Büyüleyici bir yanı var. İnsanlara Barry Fitzgerald'ı hatırlatıyor. Yahudi aksanın mı olsaydı yani? İnsanlara Molly Goldberg'i hatırlatmayı tercih ederdin. Molly Goldberg'in kim olduğunu bilmiyorsan daha fazla konuşmamıza gerek yok. Öte yandan Malachi ve Michael gibi de yaşamıyorum. New York'un en şık semtlerinden birinde birbirinden güzel kadınlara takılıyorlar. Yale Üniversitesi mezunlarıyla ahbaplık ediyorlar. Onlarla birlikte çalışsam öğretmenlikten kazandığım yılda 4500 dolar paranın kaç katını kazanırdım. Bol bahşiş alırdım, bedavadan yer içerdim. Geceleri zengin lordların varisi asil kadınlara yatakta bir iki şiir okuyup bir iki espri patlatır, onları kendime hayran bırakırdım. Sabaha karşı uyur, öğlen saatinde şık bir restorana gidip Manhattan sokaklarında gezinir dururdum. Ne form doldurmak, ne sınav kağıdı okumak, ne de bu çocuklarla uğraşmak. Bir kitap okuyacaksam görev olarak değil, keyif için okurdum. Ama bir gün tekrar Horus ile karşılaşırsak ona ne derdim? Evet, üniversiteyi bitirdim ve öğretmen oldum ama ancak birkaç hafta bu hayata dayanabildim. Daha kaliteli insanlarla tanışıp daha iyi bir hayat yaşamak için barmen oldum. Horus başını iki yanına sallar ve Tanrı'ya şükür benim oğlum değilsin derdi. Rıhtımdaki kahvehanede oğlunu St. John's Üniversitesi'nde okutan işçiyi hatırlıyorum. Ona oğlun öğretmen olacak da ne olacak diyemem ya. Alberta'ya da öğretmenliği bırakıp barda çalışacağım dersem beni kesinlikle terk edip avukatıyla ya da futbolcusuyla evlenir. Öğretmenliği bırakmayacağım. Ama Horus için, o işçi adam için ya da Alberta için değil. Sadece eğlenceli müşterilerle geçirdiğim bir gecenin sabahında kendi kendimle hesaplaşmaktan korktuğum için. Bu hesaplaşmada kolay yolu seçtiğim için kendimi suçlayacağım ve dünyanız ve siz ve yeryüzünün devleri kitaplarını okumamak için karşımda direnen çoluk çocuğa yenildiğim için kendimi affetmeyeceğim. Okumak istemiyorlar, yazmak istemiyorlar. Ama Mr. McCord, bütün İngilizce öğretmenleri bizim aptal aptal konularda kompozisyon yazmamızı istiyorlar. Yok yaz tatilin nasıl geçti, yok hayatınızda önemli bir gün. Çok sıkıcı. Okul başladığımız günden beri aynı şeyleri yazıyoruz. Onlar da kağıtlarımıza bir işaret koyuyorlar. İngilizce ara sınavlarında imla, yeni kelimeler, dil bilgisi ve okuma anlama pasajları onların gözünü korkutuyor. Vatandaşlık dersinde kağıtları dağıtırken mırıldanmalar başlıyor. Miss Mada küfürler, belalar okunuyor. Gemisi batsın da balıklara yem olsun. Onlara elinizden geleni yapmaya çalışın diyorum. Ben de not verirken bunu göz önünde bulunduracağım. Ama sanki bu sınavları yapmakla onlara ihanet etmişim gibi hissediyorum kendimi. Bu arada Miss Mad beni kurtarıyor. Çocuklar sınavdayken ben de odanın bir köşesindeki dolapları karıştırıyorum. Eski dil bilgisi kitapları, gazeteler ve 1942 yılına ait yüzlerce okunmamış sınav kağıdıyla kompozisyon yığılmış duruyor. Hepsini çöpe atacakken kompozisyonlardan bazılarına göz gezdiriyorum. O zamanlar savaşa katılmak için yanıp tutuşan öğrenciler, ölen yakınlarının öcünü almak isteyenler. Bir tanesi bizden bir kişiye karşılık 5 Japon'u gözümü kırpmadan öldürürüm diye yazmış. Bir diğeri İtalyanlara karşı savaşa gitmek üzere askere alınırsam gidemem çünkü ben bir İtalyanım diye duygularını dile getirmiş. Kendi kuzenlerimi mi öldüreceğim? Ancak Almanları ve Japonları öldürebilirim. Bu arada Almanları öldürmeyi tercih ederim çünkü Pasifiklere gitmek istemem. Oralarda balta girmemiş ormanlar, yılanlar, acayip böcekler ve hiç bilmediğimiz yaratıklar var. Kızlar da romantik bir bekleyiş içinde askere giden sevgilileri hakkında yazmışlar. Joey döndüğünde evlenip Jersey'ye gideceğiz. Böylece onun kaçık annesinden de kurtulmuş olacağız. Kağıtları toparlayıp düzenliyorum ve sınıfta okumaya başlıyorum. Herkes dikkatle dinliyor. Kimisi tanıdık isimlere rastlıyor. Hatta "Aa, babam yazmış" diye atılanlar var. Afrika'da yaralanmıştı. Amcam Sam, zavallı o öldü. Giderek gözyaşlarına boğuluyorlar. Erkekler tuvalete kaçıp kıpkırmızı gözlerle geri geliyorlar. Kızlar açık açık ağlıyorlar ve herkes birbirine teselli etmeye çalışıyor. Bu kağıtlarda o kadar çok ailenin adı geçiyor ki artık lime lime olmuş kağıtları yapıştırarak kurtarmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Bunları saklamanın tek yolu tekrardan yazmak. Dolaplarda yüzlerce kağıt var. Kimse buna itiraz etmiyor. Yüzlerce ailenin yakın geçmişini belgeliyoruz. Herkes artık kalemiyle okula geliyor. Nisan ayından Haziran sonuna kadar kağıtlar temize çekiliyor. Gözyaşları seller gibi akıyor. Babam bunları 15 yaşındayken yazmış. Ah teyzeciğim doğum yaparken ölmüştü. Ve birdenbire kompozisyon yazma hevesine kapılıyorlar. Siz de gelecek kuşaklara kendinizden bir şeyler bırakmak istemez misiniz diyorum. Ama fazla da üstünde durmuyorum. Mr. Sorolla sınıfın bu kadar sessiz olmasına akıl erdiremiyor. İçeri dalıyor, sınıfta dolaşıp çocukların ne yaptığına bakıyor ve bir şey demeden çıkıyor. Bu sessizlikten çok memnun. Haziran'da çocukların hepsini geçiriyorum. Bir meslek okulunda öğretmenlik hayatımın ilk aylarını atlattığım için mutluyum. Eğer o kompozisyonları bulmasaydım ne yapardım bilemiyorum tabii. Herhalde onlara derslerini öğretmek zorunda kalırdım. 40. Evin anahtarlarını kaybettiğimden bu yana uzunca bir zamandır kapım açık duruyor. Aslında çalınacak bir eşyam yok ama önüne gelen benim eve yerleşmeye başlıyor. Walter Anderson insan ilişkilerinde başarılı, yaşı ilerlemiş biri. Gordon Peterson hayallerine ulaşamamış bir aktör. Bill Gately ise gerçeği arayan adam. Hepsi Malachi'nin evsiz barksız bar müdavimleri. Bu çocuğun ne bol gönlü var anlayamıyorum. Walter evden bir şeyler yürütmeye başlıyor. Elveda Walter. Gordon yatakta sigara içiyor ve neredeyse yangın çıkarıyor. Bu da bir kenara kız arkadaşı bir gün Malachi'nin barında beni yakalayıp Gordon'un evimde hiç rahat edemediğinden ve benim hiç de misafirperver davranmadığımdan şikayet ediyor. Ona da güle güle. Bu arada okullar tatile giriyor ve ben yine çeşitli işlerde çalışmaya başlıyorum. Önce rıhtımda her sabah işe gelmeyen ya da tatile çıkan birinin yerini kapmak için bekliyorum. Bazı günler ise işler çok yoğun olduğu için bana ihtiyaçları oluyor. Bir işim olmadığı zamanlarda Greenwich Village sokağında dolaşıyorum ve 4. caddede kitapçılara girip çıkıyorum. Bir gün cebimde param olacak ve istediğim kitapları alabileceğim diye hayal kuruyorum. Şu anda param ciltsiz, ucuz kitaplara ancak yetiyor. Eve F. Scott Fitzgerald'ın Cennetin Bu Yüzü, D.H. Lawrence'ın Oğullar ve Sevgililer, Ernest Hemingway'in Güneş de Doğar ve ile Hermann Hesse'nin Sid Harart'a adlı kitaplarıyla dönebildiğim için mutluyum. Hafta sonlarını okuyarak geçiriyorum. Elektrikli ocağımda konserve fasulyemi ısıtıp yiyorum. Çayımı içiyorum ve alt kattan gelen ışıkta kitaplarımı okuyabiliyorum. Tyrone Power ve Errol Flynn'ın çevirdiği Güneş de Doğar filminden etkilenerek önce Hemingway'den başlıyorum. Bu hayat hoşuma gidiyor. İnsanlar Paris'te ve Pamplona'da muhteşem bir hayat yaşıyorlar. İçkilerini içip boğa güreşlerini seyrediyorlar, aşık oluyorlar. Jake Barnes ile Brad Ashley arasında biraz tatsızlık var ama geçici. Ben de böyle bir hayatım olsun isterdim ama Jake'in yerinde olmak istemezdim. Bir gün kitaplarımı alıp eve geldiğimde Bill Gellert'li evde buluyorum. Walter ve Gordon'dan sonra artık dört duvarım arasında kimseyi istemiyorum ama Bill'den kurtulmak o kadar kolay değil. Bir süre sonra aldırmıyorum. Malachi Bill adında hayata küsmüş, işinden ayrılıp karısından boşanmış, giysilerini, plak ve kitaplarını satmış, reklamcı bir arkadaşından söz etmek üzere telefon ettiğinde Bill çoktan eve yerleşmişti. Malachi bir süre için kalacak bir yere ihtiyacı var diyor. Sence bir sakıncası olmadığından eminim. Bill banyodaki baskülün üstüne çıkmış, çırılçıplak aynanın karşısında duruyor. Yerde mumlar yanıyor ve Bill bir aynaya bakıyor, bir basküle bakıyor ve kafasını sallayarak çok kilo almışım diye mırıldanıyor. Et yığını olmuşum. Vücudu simsiyah tüylerle kaplı ve bir de sakal uzatmış. Masmavi gözlerini açarak bana bakıyor. Frank sen misin? Baskülden iniyor ve aynaya arkasını dönüp başını çevirerek tekrar vücuduna bakıyor. Seni pis yağ torbası Bill. Bana Hamlet'i okuyup okumadığımı soruyor. Kendisi 30 kez okumuş. Bir de Finnegan's Wake adlı kitabı okudum. İşte o yüzden buradayım. Hamlet'i 30 kere okursan kendi kendine konuşmaya başlarsın. Finnegan's Wake'i de benim gibi 7 senedir elinden bırakmazsan torunlarına anlatacak bir şeylerin olur. O elindeki nedir? Fasulye konservesi mi? İster misin? Elektrik ocağında biraz ısıtıyorum. Sağ ol, ben fasulye yemem. Sen ye. Ben o arada sana durumumu anlatayım. Vücudumu temel ihtiyaçlarla yetinmeye alıştırmak istiyorum. Çok şişmanladım. Anlıyor musun? Bunu nasıl yapacaksın? İşte konu bu. Dua, oruç ve meditasyonla kilolarımı vereceğim. 3 haneli kilolardan aşağı inmem gerek. Aa ne dedim ben? Gerek kelimesini kullanmamalıyım. İnmek istiyorum. Bu da olmaz. Sen yemene devam et. Ben egomu yok etmeye çalışıyorum. Ama bu sadece egoizm. Herkesin yaptığı sonuçta egoizm. Anlıyor musun? Şurada çıplak vaziyette aynanın karşısında durmam sağlığım için değil. Koşup içerideki odadan 2 tane kitap getiriyor. Bütün sorularının cevabını Eflatun ve Aziz John okuyarak bulabilirsin. Bir dakika, çişim geldi. Çırılçıplak koridora çıkıyor ve tuvalete gidiyor. Dönüşte tekrar basküle çıkıp kaç gram kaybettiğine bakıyor. O 125 gram. Aynanın karşısına bağdaş kuruyor. Yerde iki yanında mumlar, sol tarafında Eflatun'un kitabı, sağ tarafında Aziz John'un kutsal kitabı. Bill aynada kendine bakarak hadi yemeğini ye diyor. Sen de kitaplara meraklısın bakıyorum. Fasulyemi yedikten sonra kitaplarımdan birkaçının adını sayıyorum. Bill kafa sallıyor. Yok yok, belki Hesse okunabilir. Gerisi batılı egosu. Batılıların saçmalıkları. Hemingway ile kıçımı bile silmem. Ama böyle konuşmamalıyım. Bu da bir tür ego. Sözlerimi geri alıyorum. Ama dur bir dakika. Bir kez ağzımdan çıktı. Artık kalsın. Ukalalık ve egoizm ama bir kere ağzımdan çıktı. Hamlet'i ve Finnegan's Wake gibi kitapları devirmiş bir adam olarak Greenwich Village'da bir evde karşımda fasulye yiyen bir adamla oturuyorum. Bütün bunlardan ne sonuç çıkarıyorsun? Bilmem. Bazen üzülüyorum.